O zaman merhabalar. Yine söylüyorum, her seferinde olduğu gibi heyecanlanıyorum ve hatta titriyorum. Çünkü Tanrı sözü bu. Yani başka hiçbir şeye benzemiyor bunu vaaz etmek. Öncelikle bir soru sormak istiyorum. Sorunun cevabını almadan konuya devam edeceğim. Kardeşler, yargıç kim? Acımasız köle bölümünü açalım. Matta 18. bölüm 21. ve 35. ayete kadar. Kim okumak ister? Evet evet lütfen. Evet tamamını. Açık mı düğmesi?
Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip "Ya Rab," dedi. "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım." "Yedi kez mi?" İsa "Yedi kez değil," dedi. Yetmiş kere yedi kez derim sana. Şöyle ki göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10.000 talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcunun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine "Ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim," dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti. Kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp "Borcunu öde," diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. "Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim," diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler onları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. "Ey kötü köle," dedi. "Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşlarına acıman gerekmez miydi?" Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. "Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa göksel baba da size öyle davranacaktır."
Teşekkür ederim. Bu ayetler biraz sert değil mi? Yani her okuduğumuzda, her bununla ilgili vaaz dinlediğimizde bir titretiyordur herhalde bizi. Çünkü konu bağışlama. Hatırlarsanız son zamanlarda bu konuyla ilgili, hatta bu ayetlerle ilgili çok fazla vaaz dinledik. Son zamanlarda benim hayatımda da bu konu sıklıkla karşıma çıkmaya başladı. Şimdi eğer bir kişinin zihni sürekli aynı şeyle meşgulse ya da bir kilise aynı konu üzerinde sıkça vaaz dinliyorsa o zaman hayatlarımızda bir kapı kapanmamış demektir. Şimdi kapanmamış kapı, kapanmamış açık yara gibidir. Yani dışarıdan en ufak bir dokunma yarayı kanatmaya başlar. Şimdi şöyle söyleyeyim size, kapanmamış kapılar tedavi edilmemiş yaralar dedik ve aynı zamanda açık yaralarda dışarıdan aldığı en ufak şeyle kanar dedik. Gözlerinizin önüne bir resim getirin. Yani bunu bir yaşamamızı istiyorum hep birlikte. Şöyle düşünün. Kapı açık kalmış, içeriye çok güçlü bir rüzgar esiyor. Ama o kadar güçlü bir rüzgar ki, yani evin içinde fırtına var ve sizi bu rüzgar alıp sürekli duvara çarpıyor. Sürekli. Duvara çarpıyorsunuz, yaralanıyorsunuz. Çarptıkça yaralarınız kanamaya başlıyor. Ama kalkıp yerinizden o kapıyı kapatmak istemiyorsunuz. Niye istemiyorsunuz? Çünkü o kapıdan haklılığınız girecek zannediyorsunuz. Haklılığınız girecek ve size diyecek ki, merak etme, devam et. Ben senin arkandayım, bana sığın, bana güven. Çünkü senin ne kadar haklı olduğunu biliyorum. Emin ol sevgili kardeşim, böyle bir şey olmayacak. Çünkü o açık kapı aslında iblisin hayatımıza sızmasını sağlayan hayatlarımızdaki bir çatlaktır, bir gediktir. O yüzüne sahte bir samimiyet maskesi takar. Ondan sonra size gelip der ki, ben senin haklı yanınım, bana güven. Yani iblis bu bağışlamama konusunda yüzüne taktığı maskeyle bizim haklılığımız gibi o kapıdan girecek. Evet haklıyız, evet canımız çok yandı, evet iftira edildi, yalan söylendi, reddedildik, terk edildik falan falan falan. Ama eğer bu haklılığa tutunmaya devam edersek, o zaman hayatımızdaki yüceliği Tanrı'ya vermiyoruz demektir. Yani bunu bir kenara bırakmazsak Tanrı tarafından suçlu sayılacağız. Çünkü kutsal kitap diyor ki bağışlamayan bağışlanmayacak. Nasıl geliyor şimdiye kadar kulağınıza bilmiyorum. Ama durum bu. Yakın zamanda Alex kardeş geldi kilisemize. Aynı konu hakkında vaaz verdi. Hatta bir video hazırlamıştı hatırlarsanız. Ve şunu hatırlıyorum. İkimiz çok fazla ağlamıştık. Çünkü videoda bazı şeyler yazıyordu. Pankartlar kaldırmıştı insanlar. Ve işte taciz, tecavüz, sen bana yalan söyledin. Sen şunu yaptın, sen bunu yaptın falan ve biz buna, bu videoya baktığımız zaman evet bunlar bizim hayatlarımızda yaşamış olduğumuz şeylerdi ve çok fazla yüreğimize dokundu. Tekrar haklılığımızı hatırladık ama aslında affetmemiz gerektiğini hatırlayıp Rabbin önüne geldik, ağladık, tövbe ettik, Rab'den bağışlayabilmek için güç istedik. Peki sonra ne oldu? Şimdi ne olduğunu, ben sizin hayatlarınızda ne olduğunu bilemem ama kendi hayatımda ne olduğuyla ilgili size bir örnek verebilirim. O vaazı dinledim, yüreğime çok dokundu, eve gittim. Haftanın ilk günü, yani pazartesi günü, o beni çok etkileyen vaaz üstüne oturdum, dua ve tövbe zamanı yaptım. Rab'den bana karşı suç işlemiş olan herkesi hatırlatmasını istedim. Ve aynı zamanda da ben o kişiler için eğer bir suç işlediysem bunu da göstermesini istedim. Dua ettim, tövbe ettim. Önüme Rabbin getirdiği herkesi tek tek bağışladığımı söyledim. Bağışlamayı seçtiğimi söyledim. Nasıl geliyor kulağa? Harika bir iman adımı değil mi? Muhteşem bir iman adımı. Ama sonra ne oldu? Haftanın ortasına geldiğimde benimle aynı konu ve kişilerden rahatsız olan birisiyle telefonda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sohbet? Dedikodu. Dedikodu ediyoruz. Bir anda o kişilerin, o bağışladığını söylediğim kişilerin yargıcı kesildiğimi fark ettim. Bir anda. Şimdi devam etmeden önce Matta 18, 21-22'ye tekrar bakalım. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip "Ya Rab," dedi, "kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi?" İsa "7 kez değil," dedi. "70 kere 7 kez dedim sana." Şimdi bu ayetler bize neyi gösteriyor? Aslında bizim kötülüğün hesabını tuttuğumuzu gösteriyor. Yani Petrus sordu. Kaç kere, işte 7 kere bağışlarsam artık o da yani daha da fazla bana karşı suç işlemesin. Bağışladım işte falan. Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi bu 70 kere 7 kez nedir biliyor musunuz? İsa bizim aslında bununla övüneceğimizi, kibirleneceğimizi ve kaç kere bağışladığımızı insanların gözünün önüne sereceğimizi bildiği için bunu söylüyor. Yani 70 kere 7 kez acaba kaç ediyor? Hiç. Yani aslında bu matematiğin belli bir sayısı yok. Yani Tanrı lütfuyla kurtardı ve lütfuyla da bizim bağışlamamızı istiyor. Biz ama şunu yapıyoruz, bana yaptıkları saymakla bitmez ama ben yine de onu bağışlıyorum. İşte bu aslında gerçek bir bağışlama değil sevgili kardeşler. Biz o sırada o kişinin yargıcı olup ilk taşı atan oluyoruz. Halbuki gerçek ve tek yargıç olan Tanrı yargılamayı seçmedi. Lütfuyla kurtarmayı seçti. Şimdi eğer bu biraz size mantıksız gibi geldiyse şu ayetlerden sonra anlattıklarım, kendimden örneğe devam edeyim. Kız kardeşimle telefonda konuşuyoruz ve dedim ki, ya o çok işte o bahsettiğimiz kişi hakkında, o içi çok kapkara bir insan, yazık o bir zavallı ama yine de içimde ona karşı garip bir merhamet var. Ben onu bağışlamayı seçiyorum ve aslında onun için dua ediyorum. Şimdi bu ne? İyi niyet mi? Çok mu iyi niyetliyim? Böyle dedim diye bağışlamayı seçiyorum. Gerçek bir merhamet mi? Değil. Gerçek bir bağışlama mı? O da değil. Alçak gönüllülük olmadığı da kesin. Peki bu ne? Kardeşim bu kibirdir. Peki kibir nedir? Şeytanın en sevdiği günah. Aslında ben bunu söylerken Tanrı'nın gerçeğinden uzaklaşıp aslında haklı olduğumu söyleyerek kendimi yüceltiyorum. Bunu yapıyorum. Yani bir anlamda şunu yapıyorum. Petrus gibi Rab'be soruyorum. Rab, kardeşimi 7 kez bağışladım. Bu yeterli mi? İsa da bana diyor ki 70 kere 7 kez. Yani bunun başka bir matematiği yok. Şimdi Matta 18. bölümden tabii devam ediyoruz. Aynı ayetler üzerinden 24-27. Teşekkür ederim. Nedir? Sağ ol. Hepimiz günahlarımızdan ötürü göksel babamıza borçluyduk. Yani hatta şöyle söyleyeyim, göksel babamız değil, biz o zaman onu baba olarak tanımıyorduk. Ama sonradan onun baba, kral olduğunu, isimlerini, sıfatlarını öğrendik. Göksel kralımıza borçluyduk. Ama o hiçbir zaman gelip borcumuzu ödememizi beklemedi. Bunun yerine ne yaptı? Tacını çıkardı, koydu, tahtından yeryüzüne indi. Ve bizim günah borcumuzu çarmıhta kendi kanıyla ödemek üzere bu dünyaya geldi. İnsan bedeninde geldi. Peki, o zaman yargıç kim? İsa bu benzetmede dünyasal bir kraldan ve onun gösterdiği merhametten bahsediyor ama aslında gerçekten merhametli olan kral kendisi. Geldi, tüm dünyanın günahını, kendisine olan günah borcunu kendi bedeninde yüklendi ve çarmıhta bunu yok etti. Şimdi 10 bin talant çok büyük bir para, 100 dinarın yanında küçücük değil mi? Yani ama İsa'nın kanının bedeli, bizi günahlardan yıkayan o kanın bedeli paha biçilemez. Yani takdir edersiniz ki günah borcumuzun bedeli talant, dinar, euro, dolar, lira. Bunlarla ölçülemiyor. Bir daha soralım. Kardeşlerim, yargıç kim? Senin günah borcunu ödeyip seni ölüler diyarından çıkaran Rabbinin, kulunun yargıcı olmaya devam edecek misin? Bence yapmayalım. Luka 9. bölüm 41. ayete bakalım. Senin sesin gür birader, sen yine okuyabilirsin.
İsa şöyle karşılık verdi. Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir.
Evet, hikayeyi biliyorsunuz. Tamamını okumak istemedik. Çünkü bu kadarı yeterliydi. Teşekkür ediyorum. Burada imansız ve sapmış kuşak sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım diyor. Yani peki hala katlanıyor mu? Hala bizimle birlikte. Biz hala günah işlemeye devam ediyoruz. Tanrı'nın kutsallarıyız. Evet, artık kutsallarız. Evet, artık Tanrı'nın evlatlarıyız. Ama zaman zaman yine günah işleyen kutsallarız. Hala bizi kabul ediyor. Hala tahammül gösteriyor. Neden yapıyor bunu? O zaman da bunu söylerken tahammül gösterdi ve onlarla kalmaya devam etti. Şimdi de bize tahammül gösterip kutsal ruhu aracılığıyla bizi yalnız bırakmıyor. Peki biz ne yapıyoruz İsa'nın öğrencileri olarak? Yani biz çevremizdeki insanlara aynı tahammülü gösterebiliyor muyuz? Kardeşler, sevgi varsa sabır ve tahammül vardır. Sabır ve tahammül varsa şefkat ve merhamet var demektir. Şimdi tekrar ayetimize dönelim. Matta 18:28-30. Okur musun kardeşim?
Ama köle çıkıp gitti. Kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı.
Evet.
Bu kadar.
Bu kadar. Teşekkür ederim. Kardeşler, biz İsa'yı tanıdık ve onun bizim için yaptıklarını öğrendik. Hak etmemişken İsa'nın lütufla gelip bizim günah borcumuzu ödediğini, günahımızı kanıyla yıkadığını öğrendik. Bunun için az önce de yaptığımız gibi tapınıyoruz, coşuyoruz, ellerimizi havaya kaldırıyoruz. Haleluya İsa, seni seviyoruz diyoruz. Ve hamd ediyoruz çünkü biz kurtulduk. Ama bize karşı suç işleyenlere aynı lütfu gösteriyor muyuz? Tanrı'nın gösterdiği lütfu. Bu ayetlerde okuduğumuz gibi onları yargılayıp zindana atıyoruz. Mantıksız gelmesin. Zindana atıyoruz. Çünkü affetmemek demek hapsetmek demek. Ve sadece affetmediğimiz insana değil, kendimizi de hapse mahkum ediyoruz. Ruhsal bir mahkumiyet yaratıyoruz kendimize. Ama İsa yükleri bırakmamızı istedi. Bağışlamamak yüktür sevgili kardeşim. Ve iblis bununla seviniyor. Sana lütfuyla yaklaşan İsa'yı sevindirmek varken, o zaman ruhsal tutsaklığınla iblisin senin karşına geçip oynamasına neden izin veriyor? Bunu sadece size söylemiyorum. Bu şekilde söylüyor, hitap ediyor olabilirim. Bunu ben kendime de söylüyorum. Çünkü ben bunu sıklıkla hayatımda yaşamış bir insanım ve yaşamadığım hiçbir şeyi size anlatmayacağım. Size yapmayacağım kürsüden. Yapamam. Ben o değilim. Ama bunları yaşadım. Ve bunun ne kadar sancılı bir süreç olduğunu biliyorum. Bu bağışlamama duvarı denen hapishaneye koyuyoruz kendimizi maalesef. Biraz değil, tamamen acımasız, kibirli, ikiyüzlü, merhametsiz insanlarız. Ağır mı geldi? Evet. Evet, öyleyiz. Maalesef. Ama biliyor musunuz, ağır da gelse, sert sözler de olsa Tanrı sözü sadece teşvik etmek için ve teselli etmek için değil. Yani bazen bizde bir şeyler ters gittiğinde, bizde değişmesi gereken şeylerde eğer direniyorsak, Tanrı bazen azarlar sözüyle. aynı zamanda azarlamak ve terbiye etmek için de vardır. Ama biliyor musunuz, bu sertlikte, azar ve terbiyede lütuf vardır. Bunda da lütuf var. Tıpkı çocuğunu terbiye eden bir baba gibi davranır bize ve bu da bizim iyiliğimiz içindir. Şimdi Matta 18. bölüm 31 ve 35. ayetlere bakalım. Bakalım burada ne diyor? Artık tamam, görev senin.
Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. Ey kötü köle dedi. Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşlarına acıman gerekmez miydi? Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa göksel baba size de öyle davranacaktır.
Teşekkür ederim. Son ayet, eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa göksel babam da size öyle davranacaktır. Of, yargıya bak, ne kadar net ve sert. Yani oldukça korkutucu. Evet, çok korkutucu diyebilirsiniz, şöyle düşünebilirsiniz. Evet, korkutucu ama bu o kadar zor ve çetin bir konu ki ben bunu yapamıyorum. Beni de anlayın diyebilirsiniz. Sizi anlarım çünkü o yoldan geçtim ve geçiyorum da. Ama şöyle söyleyeyim size. Bizimle paydaşlıkta bulunamayan bir Tanrımız yok. Emin olun bunu Tanrı da biliyor. Bunun bizim için zor olduğunu Tanrı da biliyor. Yani çünkü baktığınız zaman İsa iftiraya uğradı, yüzüne tükürüldü. Bedensel ve ruhsal işkenceye maruz kaldı. Çırılçıplak çarmıha gerildi. Neden? Utansın diye. Utanacak bir şey var mıydı? Hayır, çünkü günah işlememişti. Şimdi o İsa'nın yargılanma sürecindeki yolu bir gözünüzün önüne getirin. Şimdi öncelikle dayak, küfür, türlü hakaretler, alay falan, hop yüksek kurulun önüne getiriliyorsunuz. Yüksek kurul bunun yargısını Pilatus versin. Roma'nın işte egemenliği altındayız. Pilatus'a götürelim diyorlar. Kendileri işin içinden çıkın. Aynı hakaretler, küfürler falan. Haydi bakalım Pilatus'a geliyorsunuz. Pilatus diyor ki, Herodes var, bana niye getirdiniz? Haydi bakalım aynı hakaretler, küfürler, alaylarla Herodes'in önüne geliyor. Herodes diyor ki, bu konuyla ilgilenmiyorum. O zaman tekrar Pilatus'a. Gene aynı hakaretlerle, ruhsal ve bedensel işkencelerle tekrar Pilatus'a. Şimdi kırbaçlanma süresine kadar olan zaman içerisinde zaten yeteri kadar hırpalıyorlar ama onlara yetmiyor demek ki. Golgota'ya giden yolda biraz sonra çivileneceği çarmıhı sırtında taşırken yine kamçılar, hakaretler, küfürler, tükürükler yine bu şekilde gidiyor. Bunların hiçbiri yetmezmiş gibi çırılçıplak çarmıha geriliyor. O önünde bir bez parçası vardır ya, ikonlarda, heykellerde. Daha önce de söylemiştim, belki hatırlarsınız. O parça yok kardeşler. Çünkü o parça bizim utancımızı da taşımak için yok. Benim günahtan dolayı olan utancımı İsa tamamen günahsızken çarmıhta taşıdı. Onu utandırmak için yapıyorlar. Utanç duygusunu da yaşadı bununla birlikte. Tüm bu yaşadıklarına rağmen çarmıhta asılıyken babasına seslendi. Kendisine iftira atan, tüküren, reddeden, terk eden, kamçılayan, elbiseleri için kura çeken bütün herkes için babasından bağışlanma diledi. Yani İsa, görüyoruz ki yaşadığımız her şeyde bizimle paydaşlık kuruyor. Bizimle empati yapamayan bir Tanrımız yok. Bu ne kadar harika değil mi? Yani demek ki ona sığınırsak, ona gidersek, seni anlıyorum çocuğum çünkü ben bu yollardan geçtim diyebilir bize. Onunla aramızda tek bir fark var. Evet, paydaşlık yaşıyoruz yaşadığımız şeylerde ama biz günah işledik, o işlemedi. Günahımız yok diyebilir miyiz? O zaman sorunun cevabını Romalılar 3. bölüm 23. ayet versin. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. 1. Yuhanna 1. bölüm 8. ayet ne diyormuş? Sen oku.
Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz.
Evet. Peki o halde yargıç kimmiş?
Evet, kapatıyor.
Bu sorunun cevabını verecek biri yoksa Sabotiyor. Sorunun cevabını Yakup 4. bölüm 12. ayet versin. Buyur kardeşim.
Oysa tek yasak koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da mahvetmeye de gücü yeten odur. Ya komşusunu yargılayan sen kim oluyorsun?
Ya komşusunu yargılayan sen kim oluyorsun?
Ya komşusunu yargılayan sen kim oluyoruz? Sana diyor. Bana da diyor sana.
Size diyorsa tamam, bana demiyor o zaman. Evet,
hepimize diyor.
Şimdi kardeşlerim, madem günah işledik ve madem utanılacak birçok şeyimiz varken Rabbimiz geldi ve bu utancı, bu günah yükünü üzerimizden aldı. O zaman lütfen biz de başkalarını bağışlarken biraz hassas davranalım. Çünkü biliyorsunuz yargı büyük, bağışlamazsan bağışlanmayacaksın. Ve herkes günah işledi. Biz Tanrı'ya olan günahı ödeyemedik ve Tanrı geldi günahımızı sildi. Sen sana karşı suç işleyen kardeşini neden lütuf gösterip bağışlayamıyorsun? O lütuf sadece bizim için değil. Aynı zamanda bizi üzen insanlar içinde, yani bizim kızdığımız, kırıldığımız insan içinde İsa çarmıhta öldü. Dahası Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa'yı biz tanıyoruz ama onlar tanımıyorlar. Demek ki bu konuda değişmesi gereken onlar değil, bağışlayamadığımız insan değil, biziz değişmesi gereken. Biraz bunun üstünde düşünmek lazım. Yani bunu lütfen özür diliyorum, akıl verir gibi söylemiyorum. Bunu zaman zaman iblisin önümüze getirdiği bir konudur bu. Ben şöyle bir şey yaşadım. Beni gerçekten terk eden, giden ve bir daha arayıp sormayan bir babam vardı. Onu bağışladığımı söyledim ve bunu Tanrı ile birlikte hallettim. Evine gittiğimde babamı görmek için birlikte yaşadığı kadın o bir sürü hakaretler etti. Ama şimdi hani birinin yüzüne tükürmek ağır hakarettir ya. Kadın kapıyı açıp rezilsin sen puh deseydi bana, oh ya Rabbi şükür diyecek kıvama getirmişti beni kutsal bu. Ve ben diyordum ki baba o ne yaptığını bilmiyor, sen onu affet diyordum. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? O iman adımı orada kaldı. Ben Tanrı'dan uzak bir hayat yaşadım. Günah dolu bir hayat yaşadım. 4 sene önce bu kiliseye gelmeden önce yerlerde sürünüyordum. Ama o sırada tekrar kinim geri geldi. Yani o yüzden lütfen kardeşler, bu zor bir iş, tamam ben yapamam demeyin. Çünkü bu konuyu kenara bırakarak iblisin ekmeğine yağ sürmekten vazgeçmiş olacaksınız. O zaman bunu yapalım. Ona kısaca şöyle dua edebiliriz. Şimdi buraya yazdığım şeyi belki ezberden söyleyemeyebilirim, o yüzden okuyacağım. Çok kısa ya, şu kadar bir şey. Göksel babam, ben bağışlama konusunda zayıfım. Denedim ama yapamıyorum. Lütfen gel ve beni gücünle tamamla. Bunu ben de sen çalışarak başar. Ki övgü ve yücelik hayatımın her alanında senin olsun. Ve bağışlama konusunda da. Benim bu konuyla ilgili sözlerim bitti. Ama sizden ricam bugün buradan çıkmadan önce tutsaklıktan, bu bağışlamama tutsaklığından, o bağışlamama duvarına sürekli çarpmaktan, o haklılığınız olarak gelen iblisten bugün kurtulun. Lütfen. Rica ediyorum. Bugün bununla ilgili kilise olarak da dua edelim, bireysel olarak kendimiz için de dua edelim. Ve bu bağışlamama yükünü artık kenara bırakalım. Çünkü Rabbimiz çarmıhta her şey için, başarısızlık, korku, bağışlamama, her şey için çarmıhta iblise karşı zafer kazandı. O zaman biz onun zaferini neden hayatlarımızda ilan etmeyelim ki? İsa bize dar kapıdan girin dedi. Biz ceplerimizi doldurduk ve dar kapıdan korku, kaygı, depresyon, bağışlamama, kızgınlık, kıskançlık bunlarla geçmeye çalışıyoruz. Yahu kapı dar. O kapı bu yüzden dar. Bu söylediklerim sadece sizin için değil, benim için de. Çünkü benim buna çok ihtiyacım var. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Rab hepinizi bereketlesin. Ve lütfen dua edelim.